Ayrım 10, Grizu 1, Muzaffer Orucoğlu, sayfa 128. Cebeli yeryüzündeki sorunların ömrünü kısalttığını ve sağlığını bozduğunu düşündü. Yokluk ve baskı üreten bu dünyanın dışına çıkmanın bir yolu yok muydu? Kadınların pişirip sinilerde getirdiği balıkları süzdü. İnsan günde 3 öğün yemek yeme zulmünden kurtulamaz mıydı? Tüm bu sofra merasimlerinin gerçekten de bir anlamı var mıydı?
Vergiden kurtulmak için kendilerini tahsildar arkadaşlarıma peşkeş çekmeye kalkışan nice soysuz kadınlarla karşılaştım. Yıkanmış, taranmış, cicili bicili süslenmiş nice kadınlarla. Dürüstlük benim soyumun alın yazısıdır. Su kadar, ekmek kadar, tuz kadar azizdir dürüstlük.
Mangalı da yakın diye mırıldandı Cebeli kadınlarını süzerken.
Üzerine öd ağacıyla amber kokuları serpiştirin ki hoş tütsüler içinde kalalım.
Cangalzade Cebeli'nin kendisini dinlemediğini fark etti birden. Nasıl oluyordu da hayatı dinlemediği ve ciddiye almadığı halde hayat onu ciddiye alıyordu? Cangalzade Cebeli denilen bu tembellik tulumunun insanların içinde yıllardır özenle gizlenen, yıllandıkça da değer kazanan sırları dinleye dinleye piştiğini, çelebileştiğini düşündü. Kızarmış balıkların çevresinde kümelendiler. Bu arada Cebeli'nin oğlu Tuluk Yakup'u göndererek çağırttığı 4 kazmacı daha geldi. Bunlardan 2 tanesi Kel Hızır'la Cihangir kardeşlerdi. Diğer ikisi ise Bekir'le Reşit Bacanaklardı. Yeni gelenler Cebeli'nin buyuruna karşı tok olduklarını söyleyerek bir kenara çekilip atıştıranları seyre koyuldular. Tuluk Yakup babasının yanına oturdu balıkları yutmak için. 2 kazmacı daha geldi. Cemal kendisiyle beraber toplam 7 kazmacının Cebeli'nin sofrasında ne aradığını sormaya başladı kendi kendine. Cangalzade'nin varlığıyla kazmacılar arasında bir ilişki kurunca ürperdi. Birkaç lokma daha aldıktan sonra çekildi sofradan. Kafasını ağırlaştıran sorularla baş başa kaldı. Tüm kazmacıların fi yutmuş güvercin gibi düşündüklerini fark etti. Sofra sefası bittikten sonra Cangalzade mendiliyle ağzını, bıyıklarını sildi. Kurbanlık koyunlar gibi kendisine kaçamak kaçamak bakan kazmacıları göz ucuyla saydı. Kendisine bildirilen 15 kazmacıdan 8'i nerelerdeydi acaba?
Diğer madenkeşler nerede kaldı Cebeli Bey?
Paşaya kelle mi yetiştiriyorsun dercesine kaşlarını çattı Cebeli.
Acele etme, şimdi gelirler dedi.
Emin olmak için de yanında oturan oğlunu dürttü dirseğiyle.
Hepsine haber verdin mi oğlum?
Tek tek söyledim hepsine. Yalnız Selim amca köyde yok. Kemal amca da hasta. Ben gördüm, yataktaydı.
Nesi varmış diye sordu Cangalzade.
Ben kendimi bildim bileli. Kemal hastadır dedi Cebeli.
Kemal'in her azasının Kemal'le meselesi var ki 7 düvel toplansa, Ağıl Osman düveli de bunların başını çekse Kemal'ın bu meselelerinden birini çözemez.
Son gelen 2 kazmacıdan Mehmet ciğerleri çürümüş dedi. Durup dururken gülmeye başladı Cebeli. Yüzü büyüdü, ışıklandı.
Kemal'i hasta eden karısı Tenzile'nin çenesidir dedi. Daha gerdek gecesindeyken pişman oldu Kemal. Ne var ki iş işten geçmişti. Yapacak bir şey yoktu. Minareden atlarken yarı yolda pişman olan insanlığın naçizane bir üyesiydi artık. Ne olacak? Ondan sonra da hastalıklar sökün etti.
Köyün diğer madencileri de yavaş yavaş geldiler. Kimi kilimin, kimi de çimenin üzerinde oturdu. Gelenleri çözümleyici bir dikkatle süzen Cebeli,
münavebe katırlarının hepsi tamam diye iç geçirdi.
Cebeli'nin iç sesini duymuşçasına, İsmet'le Kemal'den başka hepsi tamam dedi Kara Süleyman. Çay bardaklarının gelişini, semaverin fokurdayışını zevkle izleyen Cangalzade, diyeceklerini kafasında toparlayıp toparlamamayı düşündü.
Hepiniz tekrardan hoş geldiniz diye başladı. Saygıdeğer Cebeli dostuma, sofrasından, izzet ikramından, muhteşem zahmetinden, inceliğinden, insanlığından dolayı ne kadar şükranlarımı bildirsem o kadar azdır. Bu güzel günde yüz yüze gelmemizin, tanışmamızın mutluluğunu ona borçluyuz.
Cebeli Cangalzade'nin hemen hemen tüm madencileri önceden tanıdığını bildiği için gülümsedi. gözleriyle düşünen, ağzından çıkanı kulağı duymayan ama bu garip duruma rağmen gayet iyi cümleler kuran bu kurt vergi memurunu en çok bu yönüyle sevdiğini fark etti birden.
''Çok iyi bilirsiniz ki'' diye sürdürdü Cangalzade, ''memleket fakr-ü zaruret içindedir. Devlet gırtlağına kadar ecnebi devletlere borçludur. Devletin arkasında olmasak, sıkıştığı dar günlerde ona desteği sunmasak bu memleketin hali nice olur. Ben vergiye geldiğim zaman sen yevmiyeni, o keçisini, beriki buğdayını, mısırını gizlerse bu işin altından nasıl kalkılır? Bakın defter şurada.''
Yanında duran deri kaplı defteri aldı eline.
''Bu defterde hepinizin adı yazılı. Devlet sizi sevmiş, dikkate almış, bunlar olmadan ben bir şey yapamam.'' demiş. Adınızı tek tek bu deftere kaydettirmiş.
Cebeli bardaklara çay dolduran küçük karısının eline dikmişti bakışlarını. Dünyada her şeyin ele bağlı olduğunu düşünüyordu. Bir el diğerine benzemiyordu. Her elin ayrı bir dili ve ayrı bir tarzı vardı. Eli anlayamayan dünyayı da anlayamıyordu. Gerçek insan kimdi? Dünyadaki tüm ellerin dilini anlayan insan gerçek insandı.
''Siz geçen sene çok az vergi verdiniz.'' diye sürdürdü Cangalzade. ''Bu sene insan olduğunuzu, memleketsever olduğunuzu göstermenin zamanıdır. Memleketin kaderi yer altındadır. Memleketi kurtarırsa yeraltı kurtarır. Şu güzel güneşin altında birikmiş vergi borçlarınızı vermenin bahtiyarlığını sizlere tattırdığıma memnunum.''
Madencilerin yüzlerindeki acılı değişimi gözünün ucuyla ve büyük bir merakla izlemeye koyulmuştu Cebeli. İnsan ruhunun zor anlarda insan yüzüne çıkıp avaz avaz bağırdığına inanıyordu. Cebeli'nin en büyük zevklerinden birisiydi bu bağırtıyı izlemek.
''Bakın bu defterde hepinizin ne kadar vergi vereceğinizi devlet yazmış. Devlet saltanat her kulunun nerede olduğunu, ne iş yaptığını bilir. Boşalmış serçe yumurtasının içinde yaşasanız da nerede olduğunuzu bilir. Neden? Çünkü onlar bir değerdir. İşiniz ipten üzengi, yoksul dengi de olsa devlet ciddiye alır. Devletin eli kulağı her yerdedir. Görür, duyar. Daldaki kuşun ötüşünden, ölüsünün üstünde savu savan kalanın bağırtısına kadar her ses ona malum olur. Hey siz, aranızda mırt mırt etmeyin, beni dinleyin.''
Bakışlar en son gelen ve evde yiyecek ekmeklerinin olmadığını birbirlerine anlatmaya çalışan iki madenciye yönelmişti.
''Kendi sesinizi bırakın da defterin sesine kulak verin.'' diye gülümsedi Cebeli.
Kara Süleyman'ın tesbihinin rengiyle dişlerinin renginin aynı olması dikkatini çekti. Bu ilginç durumu şimdiye kadar fark etmemiş olmasına şaştı. Cangalzade'nin vergileri rakam rakam okumasına kulak verdi. Kuruşsuz madencilerin bu bedelleri nasıl ödeyeceklerini sormak istedi. Cangalzade Cebeli'nin iç sorusunu duymuşçasına,
''Şimdi gidin, getirin ödeyin. Ödemezseniz gününüz gelip madene gittiğinizde 15 günlük yevmiyenize adam gönderir el koydururum. İçinizde bugün ödeyecek hiç kimse yok mu?''
Birbirlerine bakan madencilerin kafalarını soku denilen ve tahıl dövmeye yarayan taş dibeklere benzetti Cebeli. Hiçbirinin cebinde para olmadığını avucunun içi gibi biliyordu.
''Cebinizde hiç mi para yok?'' diye sordu mahsustan. ''Olmaz olur mu?'' diye çıkıştı Cangalzade. ''Bunlar ne kirli çıkındır.''
''Vallahi beyim, hiç idaremiz yok.'' diye bildi Cemal güç bela duyulan bir sesle. ''Her birimizde hiç yoksa 7-8 boğaz var.'' Tadından hoşlandığı yumuşak bir acıma duygusu sardı Cebeli'nin yüreğini. Hayatta hiçbir iş yapmamış insanlara özgü o oturmuş ferah tembelliğiyle esnedi.
''Kışın ocak başında öten cırcır böceğinin durumundan daha kötü bunların durumu.'' dedi.
Havı dökülmüş ergin kumaşı yeleğinin cebinden köstekli saatini çıkarıp şöyle bir baktı.
''Zamana niye baktığımı ben daha anlamış değilim. Zamanın benden haberi yoksa benim onunla ilgilenmem doğru mu?''
Çatılmış kaşlarla defteri inceleyen Cangalzade, Cebeli'nin her zaman olduğu gibi sayıkladığını sandı. Madencilerin taş gibi susmaları moralini bozmuştu. Hayat kolaylık göstermiyor, borcunu ödemiyordu. Nasıl olurdu da 15 gün yer altında çalışan, 15 günde köylerine gelip karılarının koynunda yatan bu rezillerde para olmazdı? Cebeli'nin yüzündeki sevinci, madencilerin cebinden para çıkmamasına bağlayan Cangalzade, daha fazla oyalanmanın bir anlamı olmadığını düşünerek ayağa kalktı.
Artık bana müsaade Cebeli Bey. Şahsıma gösterdiğiniz misafirperverliğin ve de yardımseverliğin altından nasıl kalkacağımı bilemiyorum.
Bu hoş lakırdıyı Cangalzade'nin inanmadan her zaman söylediği fuzuli sözlere sayan Cebeli yerinden hafif kıpırdar gibi oldu.
Otursaydın da bir kahve içseydik dedi. Teveccühünüze teşekkürler. İşlerim çok. Hemen gitmem gerekiyor.
Yerinden kalkmadan kendisine uzanan eli kibarca sıktı Cebeli.
Cemal kalk, Ali Bey'in atını şu ağaçtan aç getir, binmesine yardım et.
Arkasında kendisinin de fark ettiği ciddi bir sevinç bırakarak uzaklaştı Cangalzade. Sırtını mindere vererek ayaklarını serbestçe uzattı Cebeli.
Battık beyim, bir ay aç kaldık gene dedi Cemal.
Yeni batmış bir adam gibi konuşmayın. Ben kendimi bildim bileli, siz batmışsınız. Ocaklara tahkimat direkleri satmasaydım, benim durumum da sizin durumunuza baka baka batacaktı.
Rahmetli babandan sana para pul mal mülk kaldı beyim, şanslısın.
Kara Süleyman'ın bu sözünü muzip bir gülümseyişle karşıladı Cebeli.
Rahmetli yemedi, bana da yedirmedi. Ölümünden bir saat sonra ben yemeye başladım. Mal çağırdı beni yemem için. Çünkü malın da sabrı kalmamıştı. Kendini yediren mal çalışmanın gereksizliğini anlattı bana. Hak verdim. Okuyanın kafası gelişir ama çalışanın kafası gelişmez. Çalışan kolunu değil beynini de o işe verir. Ama iş beyine bir şey vermez. Neden? Çünkü işte bir bok yok. Sütünü emmiş semiz bebekler gibi esnedi. Şimdi siz yer altında çıkardığınız madenden ne öğreniyorsunuz?
Öğrenecek ne var ki? Hiç.
Hele sen dur Süleyman, mağaraya girdin ama çalışmak için yer altına girmedin. Çalışanlar cevap versin. Salladığınız külün çıkardığınız maden, yuttuğunuz toz size ne anlattı? Anlattıysa size ne oldu, neyiniz değişti sizin?
Soru madencilerle Cebeli arasında içtenlikli bir sohbetin doğmasına yol açtı. Kadınlar da oturup dinlediler. Birer fincan kahve sundular bu ara. Kel Hızır konuşurken Cebeli tatlı bir hayale, ilk göz ağrısının taze yağmış kar gibi gülümseyen, müslin bir giysi içinde ip incecik duruşuna daldı.
Sevdiklerimi azarlamayı seviyorum diye iç geçirdi. Göğü kara bulutlar kaplamıştı. Gür değişler, şimşekler başlayınca kalkıp toparlandılar.
Her biri bir eşya alıp Cebeli'nin evine yöneldi. Göğün kargaşası kamçı gibi inen haşim bir yağmura dönüştü. Cemal koşarak geldi eve. Çitlerin önünde Deli Davut'la karşılaştı. Deli yağmurun altında durup öylece bakıyordu evin penceresine. Zehra'nın pencereden çekilişini Cemal görmedi. Kışın karların üzerinde yatan, yazında bağrını yağmurlara veren, çamurlara bata çıka yürüyen, ormanın dibindeki loş yeşilliklerde uyuyan Deli'ye bir şey söyleme gereğini duymadı. Cemal açtığı kapıdan Deli Davut'un ünlü tekerlemesiyle birlikte girdi içeri.
Bu köyün erkekleri de var, ne varsa bende var.
Çocukların kafalarını sıvazlayarak ocağa yaklaştı. Hurşit'le Kumru'dan başka kimsecikler yoktu. Onların ocak başında baş başa verip konuşmaları hoşuna gitti. Rahatsız etmemek için odasına çekildi. Zehra yatağın üstünde sırtını duvara, çenesini ise dizlerine dayamış düşünüyordu. Yalnızlığını çelik bir zırh gibi kuşanmışa benziyordu. Kadının bakmaya bile gerek duymayan soğuk duruşundan korktu Cemal. Güzel kadının soğukluğunda bile bir çekicilik vardı. Zehra her geçen gün kendisinden kopuyor muydu acaba? Nesi vardı bu kadının? Kafasından kısrak yelesi gibi fışkıran gür saçlarına, geniş omuzlarına, toparlak güçlü düzenli baldırlarına baktı. Nasıl da benziyordu kızına. Kızgın saç üzerinde oturacakmış gibi usuldan korka korka yaklaşıp oturdu yatağa. Soru sorsa ters cevap alacaktı. Sormasa ezilecekti sessizliğin ağırlığı altında. Kadınları idare etmenin bir yolu olmalıydı. Neden imkansızdı kadınları anlamak? Onların neye küstükleri neden belli değildi? Çok küçük bir şey kadın için neden çok büyük bir şeydi? İyi davranışlara neden bu kadar çabuk teslim oluyorlardı? Kadın kendisini çok iyi tanıyan bir mahluk muydu yoksa? Kadının iki ayaklı sır olduğu doğru muydu? Hayret, hiç kıpırdamıyordu. Deve kini, yılan inadı.
Bir kusurum varsa söyle Zehra.
Sen iyi bir insansın Cemal, bir kusurun yok. Karına ilgin yok, gözün gözüme hiç değmedi. Evlendiğimizden bu yana ellerin taşlaşmış, sıcaklığını kaybetmiş. Bir güzel yanımı görsen de onu söylesen, ben de yaşadığımı fark etsem. Dokunmak nedir? Güzel bir söz söylemek nedir? Haberin yok. Her kadının yüreği bir çiçek bahçesidir. Erkek o bahçeye girer, gezinir, kadını anlar. Senin o bahçeden haberin yok. Konuşmasan da bak, içinden gelen güzelliklerle bak. Ben bakışları severim, her güzel bakışa kendimi veririm. Senin gözlerin bakmak için yaratılmamış. İnsan karısının saçlarına bakar, dokunur. Yıkandıktan sonra tenimde taze su kokusu, kil kokusu, biraz da ter kokusu. Var gel onları kokla. Parlayan, pirupak saçlarıma dokun. Dokunmak, koklamak nedir Cemal? Senin haberin yok. Kötü bir insan değilsin ama haberin yok. Yüzüme bak, halimi hatırımı sor. Burnunun ucuyla burnumun ucuna dokun. Anla beni. Bir güzel söz, bir aylık rızkımdır benim. Kadının ilginç ve garip şeyler söylemesi, koyun teslimiyeti ve hoş duygular içine sokmuştu Cemal'i. Bir şey söyleyip de bu hoş durumun mecrasını değiştirmek istemiyordu. Hayret, küçük şeylerden yakınıyor ve küçük şeyler istiyordu kadın. Bir güzel söz söylesen neren eksidir senin? Söyleme, ben istediğim için söyleme. Yüreğin aşk ateşine düşmemiş. Düşse söylersin, adın Cemal olmaz. Ellerin dile gelir konuşur, yüzümü okursun. Bakışlarım sevincinin kaynağı olur. Evden çıkar gidersin ama yüreğin evde kalır. Karanlıkta kaybolsam kokumu alır, ayak izlerimi görürsün. Çaresizim Cemal, sana anlatmak istediğimi nasıl anlatsam ki? Sevilmek benim hakkımdır. Benim sevmem bana yetmez, beni kurtarmaz ki. Sevilmekten başka benim neyim var ki bu dünyada? O da olmazsa ben ne derim? Benim yaşadığımı, bir güzellik olduğumu birisinin bilmesi lazım, şükretmesi lazım. Ben hep üzerimde titreyen, içimdeki her sese koşan bir erkeği aradım. Bakışının, gülüşünün rahmetine sığınacağım bir erkeği aradım. Öfkelendiğimde, sırtımı döndüğümde, beni sımsıkı kucaklayan, içine çeken, eriten bir erkeği aradım. Sandım ki sen o erkeksin. Yanıldım. İçinden bir telin koptuğunu, tüm varlığının boşanıp gittiğini sandı Cemal. Bir şeyler söylemek, bu kayboluşu durdurmak istedi. Gizli bir gücün söz dağarcığını çaldığını, konuşma kudretini çekip aldığını sandı. Hatalıysam hatamı göster bana Zehra. Doğru yolu göster, bir şeyler yap, bana yardım et. Kadın ilk kez kafasını kaldırıp kızarmış gözlerle söylenen sözün özünü yakalamaya çalıştı. Cemal'in perişan ikliminde, bu adam aşık değildi, saf ve temizdi, cahildi, cahillerin aşkı daha derindi. Canlı cansız her varlık hissederdi onların aşkını. Hayır, kesinlikle aşık değildi bu adam. Aşık olmaktan daha mı önemli bir işi vardı bunun? Yerin yüreğine inen, kazmasıyla cevher arayan bu adam, karısının yüreğine neden inemiyordu? Karısının yüreğinde cevher olmadığına mı inanıyordu yoksa? Benim yüreğimde cevher var mı Cemal? Çetin bir sorunun kıskacına düşmüş gibi bakındı Cemal. Olmaz olur mu Zehra diye mırıldandı. Her insanın yüreğinde bir cevher var. O cevheri aklına taşıyan insan iyi insandır. Cemal'in sözünü doyurucu bulmasa da hoşlandı Zehra. Onun sessizliğinde, büyük duyarsızlığında güzel sözlerin köklendiğini düşündü. Ama işte o sözünün güzelliğini yaşamayan bir adamdı. Yüreğinin kapısını bana kapama Cemal. Kadının sesindeki acıyı ve arayışı kendi içinde, kendi sesiymiş gibi hissetti Cemal. Kendi içindeki o sesi aramaya çıksa bulamayacağı sanısına kapıldı. O sesin damarını bulsa kazmasını bulamayacaktı. Benim yüreğimin kapısı yok ki Zehra. Yol kenarında kapısız bir handır benim yüreğim. Yağmurda, karda, boranda kalan, dara düşen her mahluka açıktır. Bir bana kapalıdır ki o da benim kaderimdir.
O zaman o kapısız hanım bir köşesinde de bana bir yer ver.
Benim yer vermeye ne hakkım var? Giren yerini alır. Cemal'ın kendisine olan ilgisizliğinin kaynağını tespit etmiş gibi derin bir nefes aldı. Yol kenarında kapısı her mahluka açık bir yürekle bir ömür yaşamanın dehşetini duyumsadı derinden. Yatağından indi. Göğsünü basan ateş sırtında tere dönüşmüştü. Mertek aralarında kuşların yuvalandığı, ot, taş ve odun molozlarıyla zemininde oturacak yerin bulunmadığı, mağara girişini andıran açık pencerelerin karşılıklı cereyana durduğu hanlar canlandı hayalinde. Kapıyı çarparak terk etti odayı. Dışarı çıktı yalın ayak. Yağmur yağıyordu hala. Gürgen dallarından yapılma, cağlı kapıdan geçip çitleri arkada bıraktı. Yokuş aşağı, çamura dönüşen yolda yürümeye koyuldu. Havada ağaç kabuğu, balık ve toprak kokusu vardı. Tenine yapışan entarisine, belirginleşen vücut hatlarına, sıcaklığına ve içinde kaynayan, ışıklaşan, binbir renge dönüşen sese baktı. Elini göğsüne, can diline bastırdı. Çıkışsız, içli, iri iri ağlamaya başladı. Gençlik buhranlarının geri geldiğini, geçmişteki acıları yeniden yaşayacağını düşündü. Yüreğinde kuş kafilelerinin yuvalarını barındıran çingenenin hikayesini anımsadı.
10. Ayrımın Sonu. Sayfa 138.